Ve değerli dinleyiciler, sıra geldi Avustralya gündemine. Bu hafta Levent Efe ile birlikteyiz. İyi günler.
Merhabalar.
Size soruları sormadan önce hemen gelen bir iki SMS'e yer vermek istiyorum. Bizim konuşacağımız konuyla da çok yakından ilgili. Şöyle diyor adını yazmayan bir dinleyicimiz. Gelecek uçurumu hepimiz görüyoruz maalesef. Şu an yapacak bir şey yok. Tabii ki insanlar arasında patlak verene, ta ki insanlar arasında patlak verene kadar artık bir kesim zengin ve her şeye sahip olacak. Diğer kesim de onların kölesi gibi çoğu şeylere sahip değil, kiracıları olacak. Buyurun kapitalist düzene. Güç sizlerde var. Duyarlı olun, birlik olun. Yeni, adil, doğayı, aileyi yok etmeyen bir düzene sahip olalım. Hep birlikte olalım demiş bu dinleyici. Bir diğer dinleyici de Mustafa Bey şöyle diyor. Ben çocuklarımın Sydney'de ev alacaklarına inanmıyorum. Evimizin üstüne bir ev daha yaptırıp ileride beraber yaşayacağız diye düşünüyorum. Çocuklarımın çocukları da ev alamayacağına göre onlar da evin arka bahçesine herhalde bir granny flat yaptırırlar diye düşünüyorum. Evimize sahip çıkıp kaybetmeyelim diye çalışıyorum demiş Mustafa Bey. Şimdi sizinle de ilk önce bunu görüşelim isterseniz. Hilda raporu açıklandı. Bu Household Income and Labor Dynamics in Australia denilen kurum neler var neler yok bakıyor. Ekonomik standartlara bakıyor. Bu sorunu nasıl çözecek Avustralya? Ne diyorsunuz siz?
O rapora keşke Mustafa Bey'in ifadesi de eklenebilseydi, haberleri olsaydı. Yani gelir dağılımı eşitsizliği ve geleceğe duyulan endişe bir vatandaş tarafından ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Gerçekten bu ülkenin genel yapısı, bir dünyada da görüyoruz bu rüzgarları, gitgide değişiyor. Ve her yıl yayınlanan bu rapor bu yılda beklendiği üzere diyelim bir takım uyarılarla tekrar medyada bugün yer etti. Gerçekten endişe verici ayrıntılar var.
Evet, hatta raporu hazırlayanlar kendilerini kaygılandıran en önemli şeyin maaşların artmaması, stagnant, olduğu yerde durması olduğunu, bu durumunda Amerika'da daha önce görülen zengin fakir arasındaki uçurumu derinleştireceği ve toplum açısından iyi bir şey olmadığını belirtmiş. Peki bunun sorun olmaktan çıkması için çok zenginlerin bir elindeki bazı şeylerin bir bölümünü en alttakilerle paylaşmayı kabul etmesi gerek. Burada hemen akla Bill Shorten'ın öne sürdüğü trustlerle ilgili yapılmasını istediği araştırma geliyor. Ama daha şimdiden bazı gazeteler bunu politics of envy, bir kıskançlık politikası olarak dile getirdi. Ne dersiniz bu duruma?
Bu çok söylenen, artık kabak tadı vermiş bir benzetme. Siz zenginleri kıskanıyorsunuz şeklinde bir ifade. Zenginler düzgün vergi verse de biz de keşke onları kıskansak. Kaldı ki burada zengin diye tanımladığımız tek tek kişiler değil. Dinleyicilerimizin mesajlarında da yolladığı gibi bu gelir dağılımı dengesizliği artık sınır tanımayan bir yapıya sahip. Yani zengin ülke, fakir ülke yok artık. Her ülkenin içinde belirli kesimler paranın ülkeler arasında daha hızlı dolaşmasıyla bu kesimler diğerlerine göre daha avantajlı ve bütün doğal kaynakları, varlığı elinde toplar hale geldi. Biz bunun Avustralya'daki yansımasını görüyoruz. Tabii öteden beri söylene gelen, artık Labour'ın da işçi partisinin de sahip çıkar gibi yapmaya başladığı işte tröstler, uluslararası şirketler adam gibi vergi versin haykırışı, muhalefeti gerçekten bu konuda atılacak ilk önemli adım gibi görünüyor.
Siz daha önce de dile getiriyordunuz defalarca kez, çok büyük firmalardan da yeterli derecede vergi alınmıyor diyordunuz. Belki İşçi Partisi bu konuda da bir adım atar mı ileride?
Valla İşçi Partisi hiç iktidara gelemeyen bir parti değil. Sık sık iktidara geliyor. Keşke bir iktidardayken şunu bir yapsa da görsek. Yani muhalefetteyken konuşmak kolay. Yani tabii bu giderek artan bir şey. Bu her G8, G20 bütün bu zirvelerde bunları pişiriyorlar. Yani bu uluslararası şirketler nasıl vergi kaçıracaklar? İşte devletler bunlara nasıl göz yumacak? Onun altyapısı yapılıyor. Ve kamuoyu buna sahip çıkmadıkça Bu gerçekten kapalı kapılar ardında bu işin yollarını çok iyi yapmaya devam edecekler ama bu vergi konusu gündemde ne kadar tutulursa o kadar bir baskı kurulabilir.
BS adındaki dinleyicimiz de bu konuya değinmiş. Satılan bütün çoğu evler kiracı arıyor. Gelecek kötü, çocuklarımız ev sahibi olamayacak, yeterince parası, hatta sabit bir işi bile olamayacak. Bu,
eğer... bu gerçekten karamsar bir tablo ve evler konusunda gidişat biraz tabii Avrupa'da da olan pozisyona benzeyecek. Yani ev sahipleri oturan kişiler değil, artık belli konsorsiyumlar ya da zenginler, işte ne bileyim, ya da ciddi sermaye grupları çok sayıda eve sahip olup normal vatandaşlı bu evlerde kiracı olarak oturur hale gelecek. Bu daha yaygın, herkesin alışacağı bir düzeye yaklaşacak gibi görünüyor ki bu Avustralya için çok ciddi, herkesin çok ağırına giden bir gelişme olacaktır. Bilindiği gibi Avustralya'da, yani içinde oturduğu eve sahip olma oranı en yüksek ülke olmakla övünüyordu. Hı hı. Bu artık elden kayıp gidiyor gerçekten.
Bu bir tarihe karışmış madde olacak diyorsunuz.
Evet, yani bu ev sahipliği gibi bir, işte herkesin ev borcu ve genel borcunun artışı bu raporun, bu Hilda raporunun en kayda değer noktalarından biri. Yani evlerin fiyatının artışı ve pek çok kişinin evinden çekerek gündelik harcamalarını yapar hale gelmesi ve bu şekilde borcunu artıran insanların çoğalmış olması gerçekten alarm zilleri çaldıran bir durum.
Evinden çekerek derken evi üzerinden kredi para alması.
Evet, kredi para alması ve artık bu evine olan borcunun işte evin asıl değerinden çok daha fazla artmaya başlayan insanlara da bir artış olduğu bu raporda var.
Ki yani durum, ölene kadar ev borcu ödeyecek duruma geliyor insanlar.
Kaygı verici bu durum tabii. Tabii.
Çok kaygı verici. Bir dinleyicimiz size direkt olarak soru soruyor. Bizim de biraz sonra konuşacağımız bir konu. İsterseniz ona geçelim. Levent Bey, vatandaşlık konusunda yapılan testlerde devlet başkanımız Kraliçe Elizabeth hakkında ne düşünüyorsunuz? Listede ilk soru, devlet başkanımız kimdir diye soruyor. Biz de Kraliçe Elizabeth diyoruz. Devlet başkanımız Kraliçe Elizabeth olsun mu diyor.
Evet, bilindiği gibi Malcolm Turnbull... bilinen işte politikadaki hayatı ilk atılışında John Howard'ın başbakanlığı döneminde Liberal Parti içinden işte o zaman organize edilen Cumhuriyet olalım mı olmayalım mı referandumda Cumhuriyet ekibinin başı olarak sahneye çıkmış. O gün bugündür de siyasi sahnede zaten. O referandumun başarısızlığa ulaşmasının sonucunda o günden bugüne kadar tekrar böyle bir momentum yakalanamadı. Yani şu an tekrar işte Cumhuriyet'e geçelim şeklinde bir önerge ortaya konulamıyor. İş sanki adı konulmasa bile işte Kraliçe vefat ederse bir düşünelim gibi bir şeye evrildi. Yani çok konuşulmuyor bu ama toplum vicdanında öyle bir noktaya geldi. İşte Kraliçe'den sonra herkesin çok severek kabulleneceği bir işte Charles'ın durumu malum. Çok kabullenecekleri bir kişi gelmeyeceği için belki o bir Kraliçenin vefatı durumunda o bir ivme kazandırıyor olabilir ama bu konuda güven vermeyen bir belirsizlik var gerçekten. Keşke Kraliçenin ölümüne bağlamadan bu işi Avustralya kamuoyu bu konuda bir atılım yapabilse de bir konu açıklığa kavuşabilse.
Biz yine Hilda raporuna dönelim. Orada ortaya çıkan enteresan bir şey var. O da gösteriyor ki Avustralya halkının eşcinsel evliliğe daha hoşgörülü baktığı. Buna göre kadınların %67'si, erkeklerin %59'u buna sıcak bakıyor. Koalisyon hükümeti de bu konuda zor günler yaşıyor. Çünkü bu koalisyon hükümeti içindeki milletvekillerini veya senatörlerini bu crossbench, hani karşı tarafa geçip kendi hükümetleri karşısında oy kullanma olasılığı var. Bu durumda yine Malcolm Turnbull'u zor durumda bırakacak gibi görülüyor. Siz ne dersiniz? Bu sorun giderek büyüyor mu yoksa halkın çoğu destek veriyor diye referandumdan vazgeçer mi hükümet?
Liberal Parti'de çok ciddi gerilimlere neden olduğu gerçekten ortada. Ya parti çatırdıyor diyenler bile var ve daha da önemlisi Malcolm Turnbull bu ayrı grupları bir arada tutamıyor. Elinden kaçmaya başladı bu işler. Ve kamuoyunda eşcinsel evliliği konusunda bir kabulün giderek arttığının belirtileri her yerde var. Toplum buna hazır. Başka ülkeler bunu yaptı. Avustralya'da bir an evvel bu işi yapıp unutması lazım.
Yani niye bu hükümet o zaman çok paraya mal olacak referandum diyor. Hatta geçenlerde postal referandum diye bir şey öne sürüyor.
Akıntıya kürek çekmek o. Yani olmasın diye bir yokuşa sürmek. Kaldı ki referandumda reddedilirse siz istemediğiniz olmadı diyecekler halka. Yani onun nedeni o. Ve referandum sürecince halkın çoğunun da kabul edebileceği ihtimaline karşı bu konuda karşı bir kampanya yoğunlaşacak ve referanduma karşı çıkanların asıl endişesi bu. Yani bu gerçekten sokaktaki işte eşcinsel insanlara karşı ciddi tepkilerin başlayacağı, bir öfkenin inşa edileceği şeklinde öyle bir endişe var. O anlamda referandumun kesinlikle yapılması, yani bu konuda ne karar alınırsa alınsın parlamento alsın diyen çok büyük bir kesim var. Kaldı ki biz bu insanları böyle şeyler için seçiyoruz. Yani suçu bize atmak için yok referandum gibi yollara başvurmadan, madem başka her şeye karar verebiliyorlar, bu ülkede toplanacak vergiye, savaşa gidip gitmeyeceğimize her şeye karar veriyorlar, bundan niye çekiniyor? Çünkü işte bir muhafazakar tepki endişeleri var. Onun için suçu vatandaşın üstüne atmak için referandum gündeme geliyor.
Ama şimdi öyle bir durum var ki koalisyon partileri için tehlikeli bir durum bu. Ve bununla kumar oynamaya değmez gibi görülüyor. Niye o zaman bu konuyu bırakmıyorlar? Bıraksalar tamam, zaten geçen gün konuşan Matias Korman, Liberal Partili Matias Korman dedi ki bizim Liberal Parti içinde çok güzel bir gelenek vardır. O da biz siyasetçilerimizin karşı tarafa geçmesini her zaman liberal bir tavırla karşılarız, buna izin veririz, diğer işçi partisi gibi bunu yasaklamayız dedi. Madem öyle, bırakınız yapsınlar, yoluna niye gitmiyorlar?
Vatandaş da onu soruyor zaten. Yani madem öyle, bırakın yapsınlar. Bir eve 3-5 kişi öne çıktı zaten lehte oy vereceğiz diye. Liberal Parti gerçekten kendi içindeki çatırdamayı artırmamak için bu işi uykuya yatırma felsefesini bugüne kadar sürdürdü. Belli ki artık o konuda zorlanıyor. Yani orada bir ciddi sıkıntı var. Yani hem Liberal Parti için hem ülke için bence en hayırlısı bir an evvel bu işin gündemden düşmesi. Çünkü ülkenin çok daha ciddi konuları var tartışacak. Ve bu konu hak etmediği kadar fazla gündemde. Ve bunlar ayak direttikçe bu gündemde kalmaya ve daha da acıtıcı olmaya devam edecek.
Tülin Hanım bir SMS yazmış. Burasının adı süper ülke diye çıksa da geleceği düşünürsek ne politik, ne yönetim, ne eğitim olarak Avustralya'ya karşı ümidim kalmadı maalesef diyor. Madem Tülin Hanım eğitimden bahsetti, biz de biraz önce haberlerde de yer alan bu NEPLAN konusuna geçelim hemen buradan. Eğitimde Avustralya'da geride kalıyor. NEPLAN'la ilgili yapılan araştırmada, raporda yine çocukların okuma yazması, matematik bilgisi geride olduğu ortaya çıkmış. Avustralya gibi ilerlemiş bir ülke, gelişmiş bir ülke niye bu sorunu çözemiyor sizce?
Yani bu parametrelerin ne olduğuna bağlı. O testlerde, o ölçülen testlerde nelerin sorulduğu, nelerin araştırıldığıyla ilgili. Yani bizim bildiğimiz işte ana öğretim, eğitim ilkeleri denilen işte İngilizcesi, matematiği gibi konular tabii ki önemli. Bunlar göz ardı edilmiyor ama gündeme çok daha fazla şeyler girdi. Öğrencilerin artık akademik bilgilerinden ilk öğretim olsun, orta öğretim olsun çok daha fazla becerilerle donanımı gerektiği için pek çok şey eklendi. Yani 20-30 sene önce bilinmeyen, akla gelmeyen konular artık çocuğumuza ne yapıyorsunuz diye soruyoruz. İşte çocuklar okula gidiyor, film çekiyor, işte bir konuda bir şeyler anlatıyor. Yani bildiğimiz, alışa geldiğimiz eğitimin çok dışında şeyler var artık. Onun için bence o eski parametreler, işte çocuk çarpıyor mu, bölüyor mu, onlar pek geçerli, yani ne kadar geçerli o tartışılabilir. O anlamda yani nelerin eğitileceği, eğitimde nelerin bulunacağı, toplumun ve işte istihdam çevrelerinin dayattığı parametrelerle yapılan bir şey.
Ama o burada lafınızı balla keserek şunu sormak istiyorum. Nelerin eğitileceği tartışılır, görüşülür de okuma yazmasını iyi bilmek de şart değil mi?
O öyle de, yani bugün yine bir rapor açıklandı. İş yerlerinde artık emotional intelligence bir numara önemli olduğu iddia ediliyor artık. Yani bir insan okuduğu okulu, PhD'si, doktorası falan değil, emotional intelligence, duygusal yeterliliği,
duygusal
zekası ne kadar. Yani bu 30 sene önce, 40 sene önce bilinmeyen bir şeydi. Bize matematik öğretiyorlardı. Duygusal zeka diye bir şey bilmiyorduk. Sonra bir fark ettik ki duygusal zekası iyi olan arkadaşlarımız zaten hayatta ileriye gittiler. Yani eğitim devamlı evrim geçiren bir şey. Şu anki eğitimde de böyle şeyler çok fazla eklendi ilk öğretimde bile. O anlamda işte İngilizce, matematik belli bir ilerleme var. Bu iyi bir şey ama çok fazla ilerleme olmasını beklemek de bence biraz şüphe götürür. Yani eğitim konusunda çok endişe edecek bir şey olduğunu ben inanmıyorum.
Bu arada duygusal zekayı dinleyicilere açıklayalım. Duygusal zeka iş yerinde duygularına hakim olmak diye özetlenebilir mi sizce?
Sadece o da değil. Onun yani insani beceriler, işte sosyal iletişim becerisi, duygularına hakim olmak, kendisini en iyi şekilde işe verebilme. Yani çok fazla bileşeni var bunun.
Biraz da workplace politics yapmayı bilmek mi yani siyasi oyunu?
Tabii ki. Yani bunları yapamayan insanlar eğitimi, altyapısı, işte üniversitesi, doktorası ne olursa olsun başarılı olamıyorlar. Yani lütfen bunları gözün, bir tanıdığınız insanları düşünün, başarılı olan olmayan. Yani girdiği bir ortamda herkesle hemen iletişim kurabilen, herkesle konuşabilen, işte söylenenleri anlayan, kendisini iyi ifade edebilenler genellikle başarılı olan insanlar. Hangi eğitim almış olurlarsa olsunlar ve çocuklarımıza sadece İngilizceyi, matematiği öğreterek bu hayatı hazırlayamayız. Ve şu an Avustralya'da eğitim ilk öğretimde olsun, orta öğretimde olsun devamlı bu yönde evriliyor. Onun için biz yani eski kafayla çocukları değerlendirmeye vazgeçmemiz lazım. Çocuklarımıza neler öğretildiğini bizim ana babalar olarak farkında olup bu eğitime bizim de katkıda bulunup çocuklarımızı ev içinde de ona yetiştirmemiz lazım.
Avustralya'da bu konuda biraz yavaş herhalde. O yüzden bu sorun her yıl ortaya çıkıyor. Birazcık hızlı hareket etse, belki artık internet çağında yaşıyoruz, şu sistemi doğru dürüst değiştirelim deseler bu sorun yaşanmayacak. Ama yavaş davranıyorlar denilebilir.
Yavaş yavaş ama çok fazla bileşen var. Artık işte kompütür kodlarının öğretilmesi şeyi ilkokullara kadar inmeye başladı. Yani hayat hakikaten çok değişiyor ve bunların tartışılıyor olması, gündeme devamlı geliyor olması çok iyi bir şey aslında.
Peki gelelim bir diğer önemli konuya. Geçtiğimiz günlerin en çok konuşulan haberlerinden birisi çifte vatandaşlığı olan parlamenterin işlerinden istifa etmek zorunda kalmasıydı. Avustralya yasalarına göre çifte vatandaşlığı olan kişiler seçilmeden önce yabancı vatandaşlığı feshetmek zorunda. Bu yasa doğrudur. Bir milletvekili veya senatör ilk önce sadece Avustralya'ya bağlı olmalıdır diyenler var. Burası çok kültürlü bir ülke. Bu yasa değişsin diyenler var. Siz ne dersiniz?
Ben birinci kanaatteyim. Yani biz çifte vatandaşlıkla bu ülkede çok güzel yaşıyoruz. Bize her türlü imkan tanınıyor. Ama vatandaş olmakla yasa yapıcı insan olmak, yani bir parlamenter olmak aynı şey değil. Yani bizim toplumumuzdan işte bir aynı anda Türkiye vatandaşlığını da koruyan birisinin Avustralya'da bir parlamenter olabilmesi için, federal parlamenter olabilmesi için bence Türkiye vatandaşlığını koruyor olması sakıncalı bir şey. Yani Avustralya Türkiye savaşa girecek değil elbet ama üstünüzde hiçbir suçlayıcı ima olmaması lazım. Avustralya Türkiye ile yaptığı ticarette bir sorun çıktığında, yani siz de bu konuda bir laf ettiğinizde size o gözle bakarlar. Yani sen nereden yanasın diye. Bunun olmaması lazım. O parlamentoya giren insanın Avustralya bu olmayacak bir şey değil. Yani insan kendi kökenini sevebilir, hatırlayabilir ama kağıt üstünde vatandaşlık sadece Avustralya olması lazım. Öbür türlü çok ciddi sıkıntılar getirebilir.
Evet. Levent Efe ile Avustralya gündemi konularını görüşüyoruz. Siz de bu konuşmaya katılabilirsiniz. Sesli olarak görüş belirtmek isterseniz 1300-799-626. Eğer yazılı görüş, yani SMS göndermek istiyorsanız 0429-99-62-63. Avustralya çok kültürlü dediğimiz gibi ve bu konuda sürekli herkese her türlü olanak sağlıyor. Ancak Avustralya Multicultural Council, yani Avustralya Çok Kültürlü Konseyi, vatandaş olmak isteyen kişilere uygulanan İngilizce testlerinin daha zor yapılmasını kınamış ve bu İngilizce seviyesi bir kişinin ülkeye bağlılığını ölçmediğini belirtmiş. Siz ne dersiniz?
Tabii ki ölçmez. Yani yasada bu tür şeylerin bağlayıcı ve zorlayıcı olması tatsız bir şey. Kaldı ki uygulamada görüyoruz. Bu işte yeni Avustralya olacaklar, şunları şu badireleri açsın, İngilizce söyle olsun diye söylenen bütün bu yaygara, bu getirilen bu yaygara muhafazakar bir takım seçmen çevrelerine göz kırpmaktan başka bir şey. Ne zaman bu göz kırpmayı onlara bir boncuk dağıtmak isteseler, göçmenlerle ilgili olumsuz, onları suçlayıcı, onları yokuşa sürücü şeyler devreye giriyor. Yani bunu devamlı görüyoruz zaten. Bizler İngilizce bilmeliyiz, bilmeli miyiz o ayrı mesele. Bizler vatandaşlar kendi çapımızda, kendi meşrebimize göre, imkanımıza göre tabii ki gayret etmeliyiz ama yasada işte şu kadar İngilizce biliyorsun, bilmeniz gerekir diye bir şey olması yani buranın...
Doğru
işte,
değil diyorsunuz.
Doğru değil, gerçeğe aykırı.
Peki burada Mustafa Bey aramış, bir ona yer verelim. Mustafa Bey buyurun lütfen, bekliyorsunuz bir zamandır.
Teşekkür ederim. Gerçi konum Avustralya sınırları içi değil ama Avustralya'yı da çok yakından, hatta hayati önemde ilgilendiren bir konu. Şimdi son günlerin çok büyük bir olayı oldu. Bu da Amerikan seçimleri ve Amerikan seçimlerini kazanan tarafın bazı oyunlar yaptığı iki tane ana yayın organı Amerika'da peşine takıldı ve bugün hemen hemen ortalığa çıkardı, aydınlattı olayı. Şimdi bu derece tabii bizi çok ilgilendiriyor. Avustralya'da, Türkiye'de, bütün dünyada. O yüzden Levent Bey'in bu konuda yorumunu merak ediyorum. Şimdi bu derece hassas bir konuyu dünyanın lideri bir ülkede bir yayın organları çıkartabiliyorsa, şimdi bu yayın organlarının birincisi gücünün nereden geldi? İkincisi gelişmiş ülke olmak böyle bir şey mi? Üçüncüsü dünyanın hangi ülkelerinde böyle bir şeyi bazı yayın organları yapamaz? Bu konuda bilgisini almak istiyorum bir zahmet.
Tamam Mustafa Bey. Levent Bey, duydunuz
evet,
hepsini.
Donald Trump'ın şu an işgal ettiği makama uygun olup olmadığı gerçekten çok tartışılır. Yani göreve geldiği günden beri skandalların ardı arkası kesilmedi. Amerika'da işte çok geniş çevrelerde kamu vicdanını zedeleyen, bu gerçekten zorlayan bir hale gelmeye başladı. İnsanlar bize böyle bir başkan yakışmıyor şeklinde haykırıştalar. Mustafa Bey'in bahsettiği işte medya çevreleri, işte belli iş çevrelerinin belli kolları tarafından desteklendiği için Trump'ı devamlı eleştiriyorlar. Bir yandan da bakıyoruz silah sanayi, petrol sanayi, onlar eleştirmiyorlar. Öyle de bir yanı var işin. Ama
medyanın gücü konusunda ne dersiniz? Amerika'da medya çok mu güçlü?
Medyanın gücü tabii ki güçlü ama yasalar dengeli olabildiği ölçüde medyanın belli bir gücünün olması gerektiği zaten Avustralya'da da Amerika'da da biliniyor. Yani medyanın gücünü kestiğiniz, budadığınız an bütün demokrasinin, her şeyin tepetaklak olur. O da unutulmamalı. Ama Trump konusunda bütün liberal çevrelerin, Amerika'daki liberal çevrelerin bence çok ciddi unuttuğu bir şey var. Trump başkanlık için uygun biri olmayabilir ama onu birileri seçti. Bu unutuluyor Amerika'da devamlı.
Yani ama işte Trump... şöyle deniliyor, onu birileri seçti de o seçimden de etkilendi o halk. Yani o yapılan bu gizli eylemlerden etkilendi seçimler içinde.
Şu an belki seçilmeyebilir. Şu an tekrar bir şey olsa seçilmeyebilir. Ama Amerika'da bu global krizden, işte imalat sektörünün ani bir şekilde ülkeyi terk etmesinden ve çok hızlı sosyal değişimlerden dolayı orta sınıfın çok hızlı bir çöküşü ve onların bir öfkesi bu. Onun için Trump'a oy verdiler. Trump'ın söylediklerine inandılar. Yani şu an Trump'ı indirseniz bile o tür böyle renkli başka karakterler ortaya çıkacaktır. Üstelik bunlar Cumhuriyetçi Parti içinden ortaya çıkacaktır. Artık bu örnek oldu. Yani asıl buna bakılması lazım. O insanları o evinin kapısına banka dayanıp 15 dakika sonra burayı evi terk edeceksin denilen insanların nasıl tekrar ayağa kaldırılabileceği önemli. Yani şu an onun konuşuluyor olması lazım o liberal çevrelerde. Ama maalesef bütün tartışma Trump etrafında cereyan ediyor.
Mustafa Bey, umarım bu size yeterli cevap olmuştur. Yeniden teşekkür ediyorum aradığınız için.
Ben Ben de teşekkür ederim. İyi günler.
Bir başka dinleyicimiz var. İslam Bey buyurun lütfen.
Sağ olun. Öncelikle Levent Bey'in en son kullandığı Amerika'nın işgal ettiği koltuk sözü çok hoşuma gitti. Gerçekten işgal edilen bir koltuk. Her ne kadar halk etse de yani birçok kişi tarafından tasvip edilen biri. Yani benim değinmek istediğim konu kısa kısa söyleyeyim. Öncelikle bu referanduma sunulacak olan lezbiyelik, eşcinsellerin kabulü veya kabulü bence kesinlikle ne referanduma sorulsun ne de böyle bir şey yapılsın. Tamamen kaldırılsın. Bunu söylememdeki en büyük sebeplerden bir tanesi de yarın bu evlenen eşcinsellerin evlatlık olarak aldığı çocukların nasıl yetişeceğini bir göz önünde bulundurursak nasıl bir toplum gelişecek? Yani bu birincisi. Diğeri parlamenterlerin bu konuda Levent Bey'e katılmıyorum. Parlamenterlerin çift vatandaşlık hakkı olmasın tezini savunuyor. Bence burada hiçbir sakınca yok. Ya şayet Avustralya vatandaşı olan bir Türk olsa bile, yani çift vatandaş olmasın, Türk vatandaşı değil.
İtalyan veya Yunan olabilir, Amerikalı olabilir, evet.
Köken olarak bağlı olduğu bir yer olduğu sürekli bilinecek. Her ne kadar sadece Avustralya vatandaşı olsa dahi, köken olarak Türktür, İtalyandır, Almandır, her neyse. Sonuçta orayla bir bağlantı veya oraya yatkın olduğu düşünülecek. Bence bu hiç konuşulmasına gerek yok. Tamamen çifte vatandaşlık parlamenterler için çifte vatandaşlığın önünün açılması lazım. Sadece Levent Bey şöyle bir soru soracağım. Ya bu konuyla alakalı diye. Bugün hatta haberlerde de geçtiydi. Facebook'ta yapılan yapay zeka üzerindeki fikirlerini, düşüncelerini sorayım. Bu yapay zeka üreten kişilerin Facebook'ta kendi aralarında yeni bir dil konuştukları öğrenildi.
Evet, evet.
Bu kapantı.
Şimdi kapatılmış, Google tarafından kapatılmış.
Evet.
Bu konuya değinmeniz iyi oldu çünkü ben de yapay zeka ile ilgili bir söyleşi ayarlıyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nden bir uzmanla bu konuyu ilerideki günlerde siz dinleyicilere ileteceğiz SBS Radyosu olarak. Ama Levent Bey'e soralım, ne düşünüyorsunuz siz bu konuda yapay zeka?
Beni korkutan şey bu yapay zekalar acaba ileride tamamen teknolojik olarak teknoloji bilgisayarı ele alıp dünyada beklenmedik sonuçlara yol
açabilir. Evet, size veriyorum Levent Bey.
Yani çok hayırlı bir şeye yol açmayacağı açık gerçekten. Yani çok heyecan verici, bilimsel olarak çok heyecan verici şeyler bunlar ama yani bu tür buluşların çoğu artık yani bir sermayenin işte matraklarını nasıl kısabiliriz, eleman üretimini nasıl kısabiliriz, o yönde yapılıyor bütün bu çalışmalar. O yöne kanalize edilirse tabii ki insanlık için pek hayırlı bir şey olmaz. Ama verim artışı yaratacaksa belli sektörlerde tabii ki o desteklenebilir. Neler olacağını göreceğiz. Çok heyecan verici. Yeni bir gelişme tabii bu.
Ama tabii bu konuda yasalar yapılsın, biraz önü alınsın diyenler de var. Bu konuyu da ileteceğim, söyleşi yapacağım kişiye.
Öyle tabii. Yasalar maalesef pek çok konuda olduğu gibi burada da arkadan koşa koşa geliyor. Yani teknoloji o kadar hızlı gidiyor ki yasalar şu an yetişemiyor hiçbir şeye.
Aynen öyle. Ve biz de yarım saati nasıl geçirdik doğrusu anlamadan geçti. İyi geçti, güzel geçti. Dinleyiciler de katıldılar. Onlara teşekkür ediyorum. Ama özellikle size teşekkür ediyorum vaktinizi verdiğiniz için.
Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimiz arayınca çok daha renkli, çok daha canlı, keyifli bir söyleşi oluyor.